Ayrım 26, sayfa 279, ultimatum. Anders de la Motte, 35. bölüm. Stenberg papatya çayından büyük bir yudum aldı. Sabah güneşi yükselirken mutfak penceresinden görünen sis de dağılmaktaydı. Bahçedeki kuşlar sabah serenatlarının en civcivli yerindeydiler. Üstelik daha saat 6 bile değildi. Stenberg onlar kadar ayılmış olduğunu iddia edemezdi. John Torning artık kafasını kurcalamadığı için daha iyi uyuyabileceğini sanmıştı. Kimse onu hatırlatmadığı için Sophie ile ilgili kabuslarının sona ereceğini düşünmüştü. İlk birkaç gece gerçekten de daha iyi uyumuştu. Ancak anma töreninden, Bali'nin sözlerinden ve Grand Hotel'deki akşam yemeğinden sonra kabuslar geri dönmüştü. Sophie ona işkence ediyor, onu gecenin bir yarısı uyandırıyordu. Ancak yeni kabusları biraz farklıydı. Stenberg arabayı geri vitese alıp kaportada Sophie'nin cansız bedeniyle garaja geri sürmek yerine arabadan iniyordu. Bakışlarını binaya ve tepedeki açık cama kaldırıyordu. Dışarı uzanmış sırım gibi ufak tefek bir adamın silüetini gördüğünü sanıyordu. Adamın anormal mavilikteki gözleri onunkilerle buluşuyor ve adam ona sanki aralarında bir anlaşma varmış gibi şöyle bir selam veriyordu. Gerekli bir feda. Ya o ya sendin. Seçeneğin yoktu. Seçeneğimiz yoktu. Stenberg arkasına dönüp arabasına bakıyor. Sophie'nin parçalanmış bedeninin ardında arka koltukta oturan John Torning'i görüyordu. Adam ona suçlayıcı bir şekilde bakıyordu. Sonu uyanıyordu. Orada öylece sessizce uzanıp Carolina'nın dingin nefes alıp verişini dinliyor. Bu sırada düşünceleri bir girdap oluşturuyor. Onu gittikçe daha derine çekiyordu. Valin haklı mıydı? Birileri John Torning'den kurtulmuş muydu? Eğer öyleyse tek bir şüpheli vardı. Asker emeklisi ve sadık emiri Nisse Bowman. Cedar Grant ailesiyle ilgili ne demişti o? Her şeyini onlara borçlu olduğunu, ailenin onun ufak tefek tuhaflıklarını görmezden gelmeyi tercih ettiğini. Bu tuhaflıklardan biri cinayet işleyebilecek birisi olması mıydı? Bir adamı ölüm sebebi anlaşılamayacak biçimde öldürebilecek ya da belki genç bir kadını pencereden aşağı itebilecek birisi oluşunda mıydı? Anma törenine kadar Stenberg, Sophie'nin ölümünü intihardan başka bir şeye hiç bağlamamıştı. Ancak Oscar Wilde'in onda bir paranoya başlatmıştı. Ve şimdi paranoyasını kontrol altına alamıyordu. Hep aynı mantrayı tekrarlamasına rağmen. Sophie ya da John'un ölümünde bir başkasının dahlini gösterecek hiçbir delil yok. İkisinin ölümleri kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan, birbirlerinden bağımsız, son derece trajik olaylardı. Stenberg geçmişi ardında bırakmalıydı, geleceğe odaklanmalıydı, ileri ve yukarı. Başbakan Jesper Stenberg biraz daha çay içip bahçeye baktı. Sis şimdi neredeyse tamamen dağılmıştı ve güneş temiz, mavi bir gökyüzünde parlamaktaydı. ''Hiçbir delil yok.'' diye mırıldandı kendi kendine. Wallin Yeşil Bank'ta yanına oturması için Julia'ya işaret etti. ''Duydum ki bölgesel suçlar birimi dün yoğun bir gün geçirmiş.'' Julia oturup bacak bacak üstüne attı. Rosenbad'ın önündeki küçük parkta uzun ağaçlar, Riddarfjärden'in esen rüzgarla birlikte yaz sıcağında biraz olsun ferahlık veriyordu. Wallin bir poşet kiraz uzattı ama Julia başını iki yana sallandı. Daireyi altı dedektif izliyordu ama kassabın baldızı ve yeğeni yine de kaçmayı başardı. Emniyetin gurur nişanelerinden biri olmayacak. Wallin ağzına biraz kiraz attı. Dışarıdan yardım aldılar dedi Julia. Muhtemelen sağlık çalışanı gibi giyinmiş bir kadından. Kassabın yakınlarından potansiyel bir şüpheli bulmaya çalışıyoruz. Tarif var mı? Orta boy, hafif kilolu, kızıl saç. Muhtemelen ama ondan da henüz emin değiller. Hepsi bu mu? O halde Kollander muhtemelen masasını boşaltmakla meşguldür. Ebu Hamza, Gilsen, kasabın firarı şimdi de bu. Lallin gülümsedi ve kirazın çekirdeğini tükürdü. Julia gözleriyle çekirdeğin asfaltta sekişini izledi. Tam anlamıyla şaşı hissetti. Fazla mesai sınırını aşalı çok olmuş olmalıydı. Tek istediği eve gitmek ve Amante'yle yürüttüğü soruşturmaya devam etmeden önce birkaç saat uyuyabilmekti. Ancak Vallin buluşmak istemişti ve Julia da ona hayır diyememişti. Aslında kasabın firarının detaylarının basına yansımamasına daha çok şaşırdım. Person kasasını doldurma fırsatını pek reddetmezdi diye devam etti Vallin.
Cüret edip sızdıramaz. En azından hemen olmaz.
Öyle mi? Vallin bir kaşını kaldırdı. Julia başını iki yana salladı. Person'un kendisi de kasabın sorgusuna dahildi. Amante ona rapor veriyordu. Kollandra değil. Ve kelleler gitmeye başlarsa... Julia bir elini boynunun üzerinde gezdirdi. Anlıyorum. Person'u seversin, sevmezsin. O ayrı. Fakat adam aptal değil. Vallin poşeti sallayıp içine baktı. Belli ki iyice sulu bir kiraz arıyordu. Saraç hakkında konuşmadan önce Ebu Hamza dosyasında faydası dokunabileceğini düşündüğüm ufak tefek bilgilerim var ama oldukça özel. Kimden duyduğunu asla söylememelisin, anlaşıldı mı?
Elbette, Yuli adama yaklaştı.
Tesadüfe bak ki Ebu Hamza'yı iyi tanıyordum, bazı işler yaptığımız söylenebilir.
Muhbirlerinden biri miydi yani?
Yani, Vallin gülümsedi, kaynaklarımın ismini asla vermem, ancak karşılıklı çıkar ilişkimiz olduğu söylenebilir.
Vallin poşetten bir kiraz daha alıp incelemek üzere ışığa tuttu. Cinayeti Ebu Hamza'nın kızı Suzan'la ve onun kocası Eldar Cafarov planladı. Bunu Ebu Hamza'nın Gilsen'le olan işi ortaya çıktığında kendilerini kurtarmak için yaptılar. Ebu Hamza ve Gilsen ölmeliydi. Para da dolandırılan gangsterlere geri ödenecekti. Karşılığında Susan'la ve Eldar'ın canları bağışlanacak ve Hamza'nın işlerini kontrol etmelerine izin verilecekti. Tamamen ticari bir anlaşma. Tek sorun şu ki araya kasap girdi. Şimdi Susan'la ve Eldar'ın başı belada. Kasabı ve Gilsen'in parasını da ele geçirmeleri gerekiyor ki anlaşmanın kendi paylarına düşen kısmını gerçekleştirebilsinler. Yoksa onlar da Ebu Hamza'nın sonunu paylaşacak. Eldar ve Susan'la'yı takip et. Sonunda kasabı bulacaksın. O ve ailesi ülkeyi çoktan terk etmediyse tabii. Vallin poşeti bir kez daha uzattı.
Hiçbir şey İsveç kirazının yerini tutamaz. İstemediğine emin misin?
Julia başını iki yana sallayıp Valdi'nin az önce söylediklerini özümsemeye çalıştı. Bunu Person'a derhal haber vermeliydi. Kendi kaynaklarından duymuş gibi söylemeliydi. İşin aslı bu tamamen doğruydu da. Sonra Susan'la ve Eldar'ın gözetlenmesini önermesini ve izin kararı çıkartmasını sağlamalıydı. Fikir kendisinden çıkamazdı. Şu anda koşullar buna uygun değildi. Person bunu hemen reddederdi. Ancak Vallin'in tüyosu doğru çıkarsa Person Julia'yı ekibe geri çağırmak zorunda kalacaktı. Yakalanmış bir polis katili Julia'nın sözde devirdiği her türlü çamı yeniden doğrulturdu.
Özel dedektiflik nasıl gidiyor sahi? Gizemi çözmeye yakın mısın?
Julia Person'la ilgili düşüncelerini bir yana bırakıp Vallin'e keşfettikleri şeylerin kısa versiyonlarını anlattı. Terk edilmiş ofis, dizüstü bilgisayar, Frank Hunter'la yaptığı telefon görüşmesi.
Hunter ve Saraç kimlik ve sır alışverişi mi yapmış?
Vallin bir kiraz çekirdeğini düşünceli biçimde emdi. Bu bazı şeyleri açıklıyor ama Saraç'ın yolladığı e-postada ne olduğunu hala bilmiyorsun.
Bilmiyorum, sadece kendisine ultimatom verilmesinden hoşlanmayan birisine gönderildiğini biliyorum.
Evet, belli ki.
Vallin çekirdeği tükürdü, sonra kağıt poşeti muntazam bir biçimde katladı.
Person'un kısa vadede bu işin dışında tutulması fikrine katılıyorum. Doğrudan Kollandra gitmelisin ama elbette bunu yapmadan önce sağlam kanıtlara ihtiyacım var.
Hunter'ın ifadesi var dedi Julia düşünceli. Cevabın ne olacağını şimdiden biliyordu.
Vallin başını iki yana salladı. Sen de benim kadar biliyorsun ki aslında elindeki tek şey Sarac'ın kaçmasına yardım eden kişi olabileceğini düşündüğün meçhul bir adamla kısa bir telefon konuşması. Artık iletişime geçilemeyecek ve kimliği muhtemelen sahte bir adam. Ona için Yulia'ya baktı. Gönülsüzce de olsa Yulia onun haklı olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Dosyanın açılacağını, bir şeylerin ortaya çıkacağını ve işlerin ilerleyeceğini ummuştu. Ama günler geçmişti ve Persson onu hep meşgul tutmuştu. Şimdi Hunter'la konuşmasının üzerinden bir haftadan fazla vakit geçmişti ve başka bir ilerleme sağlayamamışlardı. Hatta Amante ile konuşalı da günler olmuştu ki bu kendisini suçlu hissetmesi için yetip artıyordu. Biraz daha sabretmen gerekecek dedi Valdin. Şüphe duyulamayacak deliller bulur bulmaz da beni ara, tamam mı?
Tamam.
Valdin katlanmış poşeti birkaç kere bacaklarına vurdu. Beni biraz rahatsız eden başka bir şey daha var.
Sadece bir mi?
Yulia elinde olmadan gülümsedi ama Valdin karşılık vermedi. Amante dedi. Bunun üzerine Yulia'nın gülümsemesi hızla soldu.
Ne demek istiyorsun?
Lahey'deki bazı eski ortaklarımla biraz araştırma yaptım ve nihayetinde neler olduğunu öğrendim. Kolay olmadı. Birileri meselenin üstünü örtmek için bayağı bir çaba sarf etmiş. Boş yere de değil. Amante'nin Lampedusa'daki ofisini ateşe verdiğini biliyor muydun?
Yulia yutkundu. Hayır.
Karısı onu yakın bir arkadaşları için terk etmiş. Anlaşılan o ve bahsi geçen arkadaş Amante Akdeniz'deyken bir ilişki yaşamaya başlamışlar. Amante öğrendiğinde kafayı yemiş, odasını ateşe vermiş ve kendini kemeriyle asarak intihara kalkışmış. Ama bir iki iş arkadaşı onu kurtarmış. Üvey babası onu Alpler'deki pahalı bir kliniğe göndermiş. Aşağı yukarı oradan çıkar çıkmaz da dosdoğru şiddet suçları birimine gelmiş. Yulia ne diyeceğini bilemedi. Amante'nin yüzü gözünün önüne geldi. Gözlerindeki dertli bakış, acınacak kadar boş dairesi. Lampedusa'da olan bitenlerden bahsederken ki ses tonu. Yani birime atanışı tamamen üvey babasının onu meşgul tutmak istemesinden. Gizli bir plan söz konusu değil. Valli'nin yorumlanması güç bir ifade takındı. Şu anda hiçbir şeyi olasılık dışı bırakamazdım. Amante kesinlikle işe yarar olduğunu gösterdi. O olmasaydı bu kadar ilerleyemezdin değil mi?
Hayır dedi Yulia, sonra bunun tamamen doğru olduğunu fark etti.
Ben beraber çalışmaya devam etmenizi öneririm, en azından şimdilik.
Valli'nin ayağa kalktı, saate baktı ve sonra Rosenbad'a doğru döndü.
Ama dikkatli olmanı da tavsiye ederim. Tecrübelerime göre Amante gibileri er ya da geç hepten dağıtırlar.
Valdin ona gülümsedi ve bir an için neredeyse insana benzedi.
Seni de kendisiyle beraber aşağı çekmesi çok yazık olur Yulia.
Oscar Valdin ofisine döndüğünde yol üzerinde aldığı kahveyi bir kenara bıraktı. Takip cihazının internet sitesine girdi ve oturum açtı. Ekranda Stockholm'un geniş bir haritası belirdi. Üstünde Valdin imleci üzerine getirdiğinde zaman ve gün sembolleri çıkaran bir dizi ince kırmızı çizgi vardı. Küçük kırmızı bir nokta Natalie'nin arabasının o sırada nerede olduğunu gösteriyordu. Arabanın hareketlerini bankamatik konumlarıyla karşılaştırmış ve hayal kırıklığına uğrasa da kesin bir eşleşme bulamamıştı. Natalie'nin annesinin adına daha fazla kredi kartı çıkartmış olmasını ve onları kullanmaya devam etmesini ummuştu. Böylelikle onu dolandırıcılık birimine havale etmek için sağlam delili olacaktı. Ancak Wally'nin şansı henüz yaver gitmemişti. Yine de nerede olduğunu bilişi, onu gözlem altında tutuşu tuhaf bir biçimde tatmin ediciydi. Kahvesinden bir yudum aldı ve Natalie'nin izlerine rastgele tıkladı. Önceki gün batı banliyölerindeydi ama herhangi bir bankamatiğe yaklaşmamıştı. Wallin imleci yine oynattı ve bir kutucuğun içinde bir sokak ismi belirdi. Grimstagatan. Bu ismi daha önce nerede duyduğunu hatırlaması birkaç saniye sürdü ama hatırladığında neredeyse kahve boğazına kaçacaktı.
Elbette. Sağlık görevlisi kılığına girmiş bir kadın, kassabın ailesinin kaçışına yardım etmişti. Orta boy, hafif kilolu, muhtemelen kızıl saçlı. Tesadüf olamazdı. Vallinemen kassabın kayboluşuyla ilgili raporu çıkardı. Hapishane kamyonetinin korkuluklardan uçtuğu köprü Natalie'nin dairesinden yalnızca birkaç kilometre uzaklıktaydı. Kan lekeleri o yöne doğruydu ve kassabın ona dikiş atacak birine ihtiyacı vardı. Bunu daha önce yapmış biriydi. Kahretsin. Vallin sandalyesini geri itti, ayaklarını masaya uzattı ve ellerini başının arkasında birleştirdi. Natalie önceki gün dairesinde yalnız değildi. Ancak evindeki arkadaşı gerçek olmak için fazla iyiydi. Vallin'in tek yapması gereken bir telefon açmaktı. Böylece annesinin, bölgesel suçlar biriminin, hatta belki de emniyet genel müdürünün de tüm sorunları sona ermiş olacaktı. Esas soru şuydu: bunun kendisine ne faydası olacaktı? Kırmızı noktaya tekrar baktı, ekranda hareket etmeye başladığını gördü. "Yolculuk nereye Natalie?" diye fısıldadı kendi kendine. "Ve arabada seninle birlikte kim var?" Natalie direksiyonu dar, asfaltsız yola doğru kırdı ve 500 metre kadar sürdükten sonra birkaç ağaç arasında uydurulmuş bir otoparka ulaştı. Arabayı park etti ve Atıf'ı arka koltuktan indirdi. Kulübeye doğru giden patikadan ilerledi, güneş tepedeydi. Kuşlar şakıyordu ve insan etkinliğine dair tek işaret motorlu bir çim biçme makinesinin uzaktan gelen sesiydi. "Fena değil ha." Natalie salondaki ağır havayı tazelemek için pencere açtı. Fırsattan istifade pencere pervazından birkaç ölü sinek temizledi. Atıf sessizliğini korudu, yalnızca gerinip ensesini ovuşturdu. Yolculuk 10 dakika sürmüştü ki bu da uzun boynunun bir golfin arka koltuğunda iki büklüm kalması için en az 8 dakika daha uzundu. "Hazırlıklı ol." Sobanın tepesinde birilerinin dikkatli bir biçimde izci şiarını yakarak işlediği ve yanlarında iki zambakla süslediği geniş tahta plakayı işaret etti. "Aynen öyle. Birkaç yıl önce burada bir partideydim. Sadece bir adamı arayıp rezervasyon yaptırmak gerekiyor. En yakın ev yüzlerce metre ötede, ağaçların diğer tarafında. Kimse tarafından görülmüyorsun, meraklı komşular yok ve Tindra'nın koşturması için bayağı bir alan var." Natalie çam ağaçlarının ardında şırıldayan suyu işaret etti. "Onu akşam yüzmesine götürmek istersen gölün kenarında ufak bir iskele olduğunu hatırlıyorum." Natalie gülümsedi. Atıf'ı kandırmanın en iyi yolu kızı kullanmaktı. Bunu ikisini beraber görür görmez anlamıştı. Normalde taş gibi ifadesiz suratı Natalie'nin hoşuna giden bir biçimde yumuşuyordu. Beden dili ve sesi de tatlılaşıyordu. Cassandra da aynı gözlemi yapmıştı. Atıf'la ilk buluşması başlangıçta soğuktu. Ancak Atıf ısındıkça Cassandra da ısınmıştı. Hatta onunla ve Tindra'yla kanepeye bile oturmuştu. Bir süre için düzgün bir aile gibi görünmüşlerdi ve bu bir sebepten Natalie'yi Cassandra'nın tüm eve yayılan sigara kokusundan daha çok rahatsız etmişti. Onları buradan olabildiğince çabuk çıkarmak için bir başka sebep daha. "Peki ne diyorsun? Gidip biraz yemek alabilirim, sonra evi arar ve kızları alırım. Hafta sonunu burada gözlerden uzak geçirirsiniz. Ben pazartesi pasaportları alırım, sonra da planımıza döneriz." Atıf evde dolanıp küçük, kurşunlu pencerelerden bir bir dışarı baktı. Natalie'nin yakalayamadığı bir şeyler umurdandı. Ama Natalie bunu bir evet olarak yorumlamaya karar verdi. 3 gün dedi kendi kendine. Sonra her şey sona erecekti. 26. Ayrımın sonu. Sayfa 288.